أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسند الشهاب 1010. حديث: يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب. Mümin, hainlik ve yalancılık dışında her huya yatkın olarak yaratılmıştır. Hani duyarız ya, kaderimmiş, kaderim bu, beni böyle bilin, başkasını yapamıyorum. Meğer ki bir insan iman ehli olunca onun kapasitesi, onun kalitesi, onun yaratılıştan taşıdığı özellikleri değişiyormuş. Eğer mümin olmasaydı hem hainlik hem de yalancılık yapabilirdi. Ama mümin olunca onları kapatıyor sanki Allah. O kapılar kapalı. Değişik rivayetlerinde Aleyhissalatü Vesselam'ın bir müminin halini ahvalini anlattığını görüyoruz bu hadiste. Yani bir insan hem mümin olacak hem yalan söyleyecek, hem mümin olacak, hem hainlik yapacak, kıyanet edecek. Bu mümkün değil, bunu öğreniyoruz. Hemen aklınıza geldi mi? Hani herhalde çoğumuzun duyduğunu zannettiğim bir hadiste Aleyhissalatü Vesselam münafığın alametlerinden söz ediyordu. Diyordu ki, ayetül münafiki telâs, idâ haddete kezebe, ve idâ va'ade ahlefe, ve idâ tümine khân. Bir adam eğer konuşunca yalan söylüyorsa, bir adam eğer söz verip de sözünde durmuyorsa, eğer bir adam kendisine bir şey emanet edilince hıyanet ediyorsa, o zaman bu adamda münafık alametlerini gördünüz demektir. İşte bu hadisler bir Müslümanın ne yalan ne hıyanetle beraber olmayacağını anlatıyor. Acaba emanet nedir, hıyanet nedir diye tereddüdünüz var mı? Bakın isterseniz. Allahu Teala Ahzab suresi 72. ayette İnna aradna el-emanete ale's-semawati vel-ardı vel-cibal fe-ebeyne en yahmilneha ve eşfakna minha ve hamaleha el-insan innehu kâne zalûmen cehûlâ buyurur. İşte burada bize emanetten söz edilir. Sanki bu emanet insanın halifeliği için yüklendiği yükü ifade eder. Tekâlif-i ilahiye diyebileceğimiz İslam'ın kendisi, yaşanması görevidir emanet. İşte bir insan hem Müslüman olacak hem de kendisine verilen bu emanete hıyanet edecek. Yani Müslüman olmakla hıyanet nasıl birleşsin ki? Hem Allah'a söz verecek, tamam ya Rabbi diyecek, kabul ettim diyecek, hem de bunu yalandan söylemiş olacak. Bu mümin üzerinde birleşecek, buluşacak bir huy değil ki. Nisa suresi 58. ayette de Allahu Teala şöyle buyurur. اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri yerinde tutmanızı ister. Öyle emreder. Allah'ın net bir emridir bu. Her bir emaneti. Göz, kulak, el, ayak bir emanettir. Kullukta tutulması gerekir. Oğlan, kız, evladı, eyal bir emanettir. Yerinde tutulması gerekir. Bir insan nikahlı hanımını Allah'ın kendisine emaneti bilir. Onun kulluğunda tutması gerekir. Ya da bir Müslümanın, hatta bir insanın verdiği dünyalık anlamına bir emanet ya da sözlü emanetler, bir sır olarak verilen emanetler de olabilir. Bunlar yerinde tutulmalıdır. Kulluk için nasıl hareket edilecekse öyle yapılmalıdır. İşte mümin, mümin olması açısından buna baştan evet demiştir. Eğer mümin olmaya devam edecekse hainlik yapamayacaktır. Yalan da öyle. Yalanı nasıl söylesin mümin? Allah dedi diye mi? O zaman o zaten başka bir konudur. Hani savaşta yalan, karı koca birbiriyle geçirme konusunda zorunlu yalan ya da insanlar birbirlerinin arasını bulmada, Müslümanların işlerini ıslah etmede bu anlamda, yani öyle değil, öyle dememişti, aslında onunla şunu kastetmiş şeklindeki sözler izin verilen sözlerdir, ama bir Müslüman Müslümansa ne yalan söyleyebilir ne de hıyanet edebilir. Tekrar okuyorum. يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ خُلُقٍ لَيْسَ الْحَيَانَةَ وَالْكَذِبِ Mümin, hainlik ve yalancılık dışında her huya yatkın olarak yaratılmıştır. 1011 يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنَ الشَّبَابِ لَيْسَتْ لَهُ صَبَّتٌ Rabbin, olgun davranan gençten hoşlanır. اَصَّبَّ heva ve hevese meyletmek demektir. Oyun ve eğlenceye dalmak, aslında çocuk, yaratılıştan taşıdığı bir özellikle, elbette oyun ve eğlence, lehviyat ve laviyat, boş işlere meyillidir ama, çocukluğuna rağmen, gençliğine rağmen, eğer bir delikanlı, Allah'a kul olmak peşinde ömrünü tüketirse, ya da hayatını ilimle, din öğrenmekle, ibadetle doldurursa, Allah'ın istediği gibi bir hayatı seçtiğinden dolayı lehviyattan, boş şeylerden, oyundan, eğlenceden kendisini alırsa elbette Allah'ın hoşuna giden bir durumdur. Allah-u Teala için Allah bir şeye şaşar mı? Acayip der mi? Allah şaşkın mı? Şaşırır mı? Demenin anlamı yoktur. Çünkü Ra'd suresinin 5. ayetinde de ve in ta'ceb fe'acebun kavluhum şeklinde bir ayet Allah-u Teala'nın bu sözü, bu kelimeyi kendisine kullandığına delildir. Demek ki iş Allah'a ait olunca onun sevmesi, hoşlanması şeklinde değerlendirilecektir. Bir genç eğer gençliğine rağmen olgun hareket ediyor, oyuna eğlenceye dalmıyor, dünya ile oyalanmıyor, boş işlerle ömrünü tüketmiyorsa, ilim ve irfan peşinde dinini öğrenmek, anlamak, öğrendiği dini yaşamak, böylece Allah'a kul olmak, ibadet ve itaatle ömür geçirmek peşindeyse, dahası lehviyat ve laviyat dediğimiz, kendisine cennet kazandırmayan, cehennem yolunu açan şeylerden de kendini korursa, işte bunu Allah-u Teala sever. Tekrar okuyoruz. يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنَ الشَّبَابِ لَيْسَتْ لَهُ صَبَّتٌ Rabbin, olgun davranan gençten hoşlanır. 1012 يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْد۪ي بِي وَاَنَا مَعَ عَبْد۪ي اِذَا ذَكَرَن۪ي Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ben kulumun beklentisine uygun durumdayım. Kulum beni gündemine alıp adımı anıp zikrettiği sürece onun yanında, onunla birlikteyim. Daha önce de zikri geçince söylenmişti. Bu tür ifadelere kutsi hadis diyoruz. Bu, hadislerin öğrenilmesinde bir yöntemdir. Yani, Allah-u Teala'nın böyle dediğini aleyhissalatü vesselam bizzat ifade ederek söz söylemişse, onlar bir özel bölüm oluşturmuştur. Değilse, bunlar hadistir ve bunlar madem ki Allah'ın sözüdür, öyleyse namazda okuyalım denmez. Allah-u Teala diyor ki, ben kulumun beni bilmesi, benden beklentisi ya da beni zanma üzereyim. Beni nasıl isterse, nasıl bilirse ben de ona öyle muamele edeceğim. Eğer o kendi dünyasında beni zikrederse, ben de onu kendim zikrederim. Eğer o topluluklarda beni zikrederse, ben de onu daha hayırlı ortamlarda zikrederim. Eğer o bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir kol boyu yaklaşırım. Eğer o bana bir kol boyu yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Eğer o yürüyerek bana gelirse, ben de ona koşarak gelirim, buyurmaktadır. Bu hadisin devamında, aleyhissalatü vesselam, Allah-u Teala'nın şöyle de dediğini haber veriyor. İn zanne hayran felehu ve in zanne şerran felehu. Dilerse hayır zannetsin Allah adına, hayır düşünsün, hayır beklentiye girsin. O onun için gerçekleşecektir. Dilerse Allah adına kendisi için şer beklentisinde bulunsun, o da onun için gerçekleşecektir. Bir başka rivayette ise fellezunne bi maşa'e der Cenab-ı Hak. Yani artık bu gerçeğin arkasından kulum ne isterse benimle ilgili öyle zannetsin, öyle bir beklentiye girsin. Bir başka rivayette de فَلَا تَظُنُّوا بِاللّٰهِ اِلَّا خَيْرًا Allah hakkında ancak hayır beklentisinde bulunun. Çünkü وَاَنَ مَعَهُ حَيْنَ يَذْكُرُن۪ي veya اِذَا دَعَان۪ي O beni nasıl zikrediyor, gündemde tutuyorsa ben de onunla beraber olurum. O bana ne zaman dua ederse ben de onunla beraber olurum buyurur. Konuyla ilgili sahabeden şöyle bir bilgi buluyoruz. Ashab'tan Vasile bin Eska, tabiinden Ebu'l-Esved el-Cureşi'nin hastayken yanına gider. Selam verir ve oturur. Ebu'l-Esved hasta yatağında, ki o hastalığında da vefat etmiştir, sağ elini alır Vasile bin Eska'nın ve yüzüne gözüne sürmeye başlar. Rivayette, çünkü Vasile aleyhissalatü vesselama beyat edenlerdendir, bu eliyle peygambere beyat ettiği için böyle teberrüken onu yüzüne gözüne sürmeye başlar sevgisinden. Vasile bin Eska sorar Ebu'l-Esved'e, sana bir sorum var. Rabbin hakkında zannın nedir der. O da başıyla işaret ederek Hasan, güzeldir der. Bunun üzerine Vasile, müjde sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum, şöyle söyledi diye bu hadisi rivayet eder. Yani ene inde zanni abdi bi ve ene ma abdi idâ zekerani. Bir de aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Men ehabbe liqa Allah ehabballahu liqa'eh. Kim Allah'la karşı karşıya gelmekten hoşlanırsa, severse Allah'ın huzuruna gitmeyi, onun huzurunda olmayı, onunla beraber olmayı severse, Allah da onu karşılamayı sever. Buna göre bir insan Allah hakkında ne bilirse, niye inanırsa sonunda onunla karşılaşacaktır. Allah affeder bilir, affına inanır, vazgeçtim ya Rabbi, tevbe ettim diyebilirse elbette Allah'ın affıyla karşılaşacaktır. Değilse Allah beni affetmez, ben cezamı çekerim derse elbette o da cezaya layık görülecektir. Allah benden kulluk ister, ben ona kul olmalıyım, ben sadece onu dinlemeliyim derse Allah'a kulluğunu yapar, sonunda onu bulur. Ama öyle bir derdi yok, isyan eder, isyanla ömür tüketirse sonunda defterine yazılacak olan da isyandır. Tekrar okuyorum. Yekulullahu Teala ene inde zanni abdi bi ve ene ma abdi idâ zekerani. Allah-u Teala buyuruyor, ben kulumun beklentisine uygun durumdayım. Kulum beni gündemine alıp adımı anıp zikrettiği sürece onun yanında, onunla birlikteyim. 1013 Yümnül hayli fi şukriha. Atın bereketi doğru olanlarındadır. Bu bir at tarifidir. Aleyhissalatü vesselam'dan başka tarifler de alıyoruz. Hatta rengi kırmızı, kırmızıyla siyah karışımı ya da siyah atlardan söz eden hadislerini biliyoruz. Alnında bir beyazlık yani sakar olanlar, üst dudağı ve burun deliklerinde aklık olan siyah atlar, üç ayağı sekili, sağ ön ayağı lekesiz olan atların bereketli olduğuna dair hadisler biliyoruz. Buna göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz atları tanıyor ve onların kalitelerini anlatıyor bize demektir. Zaten bir başka hadiste de atların üç cins olduğunu beyan eder sallallahu aleyhi ve sellem. Bir, tabir yerindeyse ekmek teknesi bilinen atlar, yani günlük maişet temini için kullanılan atlar. Bir de cihad için, Allah yolunda savaş için bekletilen, beslenen atlar. Bir üçüncüsü, hava için, şan için, şöhret için, başkalarına gurur ve kibir için beslenen atlar. Aleyhissalatü vesselam bu sözü bir başka yerde de söylemiştir. Bir seriye, bir akıncı birliği göndermişti. Onların fetih haberini getiren adamın altındaki at, işte bu vasıflarda bir at, bir al attı ya da yaygın tabirle doru attı. İşte o zaman demiştir ki sallallahu aleyhi ve sellem, yümnül hayli fi şukriha, atın bereketi doğru olanlarındadır. Araplar kimi atlara kümeyt derler. Onlar kırmızı siyah karışımı renktedir. Atın bütün vücudu kırmızı ama yelesi ve kuyruğu siyahtır. Kimi atlar katıksız, karışıksız kırmızıdır. Yeleleri, kuyrukları da kırmızı. Onlara eşkar denir. Hatta kimi bölgelerde ona yeşil at denildiğini de duydum. Bir de ethem denilen siyah atlar vardır. Ona Türkçe'de yağız at denilir. İşte bunların vasıfları konusunda sallallahu aleyhi ve sellem bizi böyle bilgilendirir. Tekrar okuyorum. Yümnül hayli fi şukriha. Atın bereketi doğru olanlarındadır. 1014. Yehramu ibn Adem ve teşibbu minhu isnetan el-hirsu alel-mal vel-hirsu alel-umur. İnsanoğlu yaşlanır ama iki hevesi gençleşir, artar. Dünyalık elde etme arzusu ve yaşama isteği, hırsı. Bu Allah'ın bir yasası. İnsan ihtiyarladıkça kendisinde iki şey sanki gençleşir. İki konu, iki özellik artar. Bir daha çok yaşamak ister, bir de daha çok mal ister. Peki bu özellik herkeste olur mu? Elbette insan olmak haysiyetiyle herkeste. Ama herkes buna dalar, bu özelliğin esiri olur, bu özelliğe ram olur da yanlış yapar mı? O iş iman işidir, dikkat etmelidir. Fakat benim aklıma gelen, ey ihtiyar ana babaların çocukları, babalarınızda gördüğünüz, göreceğiniz bu özelliği unutmayın diyor sanki bu hadis. Dikkat edin, onların böyle dünyaya karşı, dünyalığa karşı, mala karşı hırsları artacaktır. Yadırgamayın, öyle eğitmeye, öyle idare etmeye çalışın. Ya da onların yaşama arzusu, hayata bağlılıkları, bu duyguları artacaktır. Bunu da garip karşılamayın, ona göre evlat olun, ona göre gönüllerini almaya çalışın. Yanlışa sevk edecek bir duygu halinde hayatlarını kaplamasın. Ama bilin ki onlarda böyle bir duygu her zaman olacaktır. Bu onların yaratılıştan taşıdıkları özellikleridir. Tekrar okuyorum. Yehramu ibn-i Adem ve teşibbu minhu isnetan el-hirsu alel-mal vel-hirsu alel-umur. İnsanoğlu yaşlanır ama iki hevesi gençleşir, artar. Dünyalık elde etme arzusu ve yaşama isteği, hırsı. 1015. El-yedül ulya hayrun minel yedi süfle. Veren el, alan elden daha hayırlıdır. Burada yedül ulya, yüksek el, yüksekte duran el demektir. Kimilerine göre bu ifade iffetli, yani istemeyen demektir. Ama daha bir genel ifadeyle infak eden, veren el anlamına gelir. El yedü süfla ise dilenci, isteyen el demektir. Yani bir Müslüman, bir Müslümana zekatını verdiğinde zekatı alan Müslüman alçaktır, veren Müslüman üstündür değil. Öyle anlamayalım. Ya birilerine vermek için uğraşan, infak etmeye çalışan, Allah'ın bana verdiği imkanları ben başkalarıyla paylaşmalıyım, infak etmeliyim, bu benim Müslümanlık görevim diyen kişinin eli üstündür ve o kişi hayırlıdır. Ama birilerine el açan, kendine düşen görev yerine başkalarının idaresine muhtaç olduğunu zanneden kişi, bu pozisyonda imtihana razıyım diye dilencilik yapan kişi ise o süfla durumda, yani alçak durumdadır. O diğerine göre elbette hayrı kaybetmiştir. Birisinin bizden bir şeyler istemesi bizim değerimizi düşürmez, aksine artırır. Ama bizim birilerinden bir şeyler istememiz gerekmez. O zaman bizim değerimiz düşer. Lakin bir kişi verme pozisyondayken kendisinin yardımına muhtaç olarak kendisine el açan birisi karşısında ben senden hayırlıyım diye kendinde bir şeyler görmesi, gururlanıp kibirlenmesi onun kaybetmesi anlamına gelecektir. Öyleyse Müslüman Allah'ın kendisine verdiği imkan, fırsat ve kabiliyetleri Allah'a kullukta harcamalı, başkalarıyla paylaşmalı, infak etmeli, tasaddukta bulunmalı, elbette cömert olmalıdır. Bunun kendisi için hayır olduğu bilinciyle yapmalı, bu imanla böyle hayatını sürmelidir. Ama alan kişi sadece Allah böyle bir ibadeti karşıdakine görev olarak yüklemiş, o vermek zorunda ve ben şimdi alma pozisyondayım diye alırsa, istemediği halde kendisine verilme durumundaysa, elbette o kaybetmeyecektir, o karlıdır, o yine zararda değildir, ama dilencilik yaparsa o zarar etmiştir, zarar edecektir. Tekrar okuyorum. El yedül ulya hayrun min el yedi süfla. Veren el, alan elden daha hayırlıdır. 1016. El yeminu alaniyetil müstahlif. Yemin, yemin ettirenin niyetine göre değerlendirilir. Bir adam hayatın herhangi bir kademesinde karşısındakine kendisinin ciddi olduğunu anlamak, konunun anlattığı, gündemde tuttuğu meselenin önemli olduğunu anlatmak için yemin edebilir. İslam dini buna izin verir. Ama eğer anlaşmazlık konusu, muhakeme konusu olur da hükmetme makamındaki kadı dediğimiz hükmetme makamındaki adam eğer karşıdakine yemin teklif ederse, o zaman adamın yemini yemin teklif edenin niyetine göre değerlendirilir. Yani ben aslında orada tevriyeli konuştum, iki anlama gelir bir söz söyledim, kaytarmaya çalıştım, aslı şöyleydi de ben şöyle demek istedim demesinin bir anlamı yoktur. Ne dediğini kendisine yemin teklif eden adam nasıl anlarsa o yemin o anlama gelecektir. Nikahta, talakta ve de köle azadında bu gerçekten çok önemlidir. Zaten yemin nikah ve talakla birlikte, bir de atak dediğimiz köle azadıyla birlikte düşünülür. Bunların şakası da ciddisi de ciddidir. Her halükarda kişinin sözünden anlaşılan net ne ise, dinleyen ne kastedildiğini nasıl anlıyorsa öylece değerlendirilecektir. Tekrar ediyorum. Bir adam kendiliğinden yemin ederse, o zaman kendi kastı ne ise, o konuda niyeti ne ise ona göre değerlendirilir. Ama bir adama bir konuda yemin teklif ediliyorsa, İslam'ın toplumsal planda yaşanması adına, bir problemin çözümü adına, bir hüküm makamında birisi tarafından eğer birisine teklif edilirse bir yemin, o zaman yemin teklif eden kişinin niyetine göre yemin edenin yemini ona göre değerlendirilecektir. Ben öyle demek istememiştim ama adam öyle anlamış demeye hakkı yoktur. Tekrar ediyorum. El yeminu alaniyetil müstahlif. Yemin, yemin ettiren niyetine göre değerlendirilir. 1017. El yeminul kâzibetü menfakatun lissil'ati memhakatun lilkesbi. Yalan yere yemin sermayeyi artırır fakat kazancı bereketsizleştirir. Kazancın artması ya da azalması gerçekten çok izafi bir konu ya da yeni tabirle göreceli bir konudur. Adam çok kazanır görüyorsunuz. Yanında onunla birlik, hani onun elinin artığı kazananlara göre adamda hiç bereket kalmamış, perişan olmuştur da. Veya elinden birdenbire uçup gitmiştir kazancı. Bereket ayrıdır. Onun için kazancın bereketlenmesine dua ederiz. Ya da bereketli bir kazancın bereketsiz çok kazançtan her zaman hayırlı olduğunu biliriz. İşte Aleyhisselatü Vesselam, eğer yalan yere yemin ederseniz, bakın sermayeniz artar gibi, imkanınız çoğalır gibi zannedersiniz. Fakat kazancınızın bereketi kalmamıştır. Onun için kaybetmiş olursunuz aslında. Bir adam yalan söylüyorsa ve bu yalanını yeminle destekliyorsa, hem de yemin ederken de yalanına güç kattığını kendisi de biliyorsa, böylece tüm kazançları bereketsizleşmiş, o hep baştan sona kazandım zannettiği halde kaybetmiştir. Tekrar okuyorum. El yeminul kâzibetü menfakatun lissil'ati memhakatun lilkesbi. Yalan yere yemin sermayeyi artırır fakat kazancı bereketsizleştirir. 1018. Allah'ın izniyle Müsned-i Şihab'ın bu düzenlemesindeki son hadis. El yeminul feciratu teda'ud diyara belâkı'a. Yalan yere yemin etmek evleri ıssız bırakır, yuvaları dağıtır. Bu ciddi bir tehlikedir. Evlerin ıssız kalması, yuvaların darmadağın olması ve adamın sadece yalan yere yeminine bağlanması için ne kadar tehlikeli bir iştir. Çünkü bir insan yemin edince Allah'ın şahit tutuyor demektir. Allah adına söz söylüyor demektir. Ve bu yalan yere olursa Allah onun hayrını ortadan kaldıracaktır. O gerçekten perişan olacaktır. Böylece aslında ona Allahu Teala dünyada bir tevbe fırsatı verecek ya da başkalarına bir ibret konusu ortaya koymuş olacaktır. Allah adına yapılınca elbette kendimizden bile geçmeli, sadece onu kabul etmeliyiz. Ahmet bin Hanbel Kitab-ı Zühd'e almış böyle bir rivayet. Hazreti İsa aleyhisselam bir yerde otururken bir adam hırsızlık yapar göz göre göre, yani İsa aleyhisselamın gözünün önünde ve uyarır, peki neden yaptın o yanlışı diye. Adam Allah'a yemin ile hırsızlık yapmadığını beyan edince tamam der, öyleyse gözümü yalanlıyorum, seni doğruluyorum çünkü sen Allah adına yemin ettin. Gerçekten önemli bir konu, Allah adına yemin. Mümkünse olur olmaz yemin etmeyelim. Ama yemin etmişsek yalan yere olmasın, doğruyu söyleyelim ya da yemin ettiğimiz şeyi mutlaka gerçekleştirelim. İslam dini yeminleri üçe ayırır. Geçmişte olan şeyler hakkında yapılan yemin. 2. Gelecekte olacak şeyler hakkında yemin. Ve 3. Dil alışkanlığı. Hani şöyle bizim ifademizle vallahi billahi, vallahi billahi dediğimiz yemin. Bu boş sözdür, kişi bundan kurtulmalıdır. Geçmişte yapılan yeminler konusunda yalansa ve yemin ediyorsa kişi vebal altındadır, sorumludur. Ama özellikle geleceğe ait yeminler mutlaka yerine getirilmelidir. Eğer kişi yerine getirmekten aciz kalırsa, zorlanırsa veya daha hayırlısını bulursa yemininden dönecek, onun kefaretini ödeyecek ve o daha hayırlı bildiğini yapacaktır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu tür konuların konuşulduğu ortamdan ayrılırken şöyle dua etmemizi ister. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etubu ileyk. Bu duada 5 temel öge vardır. Tesbih, Sübhanallah, tahmid, elhamdülillah, şehadet, eşhedü en la ilahe illa ent, İstiğfar, estağfiruke, tevbe ve etubu ileyk. Ben Arapça şekliyle duayı tekrar okuyup, bugünkü kullandığımız dille tercüme ederek, bu bitişin okuyan, dinleyen, duyan ve ilgili bütün Müslümanlara hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Ve aleyhissalatü vesselamın duasıyla sözü bitiriyorum inşallah. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruke ve etubu ileyk. Allah'ım eksiksiz ve noksansızsın, tam ve mükemmelsin, sübhansın, hamdolsun sana. Seni böyle biliriz, bu uğurda can vermeye razıyız, şahidiz, şehit olmaya hazırız ki senden başka ilah yoktur. Kulu kölesi olacağımız, her dediğini dinleyeceğimiz, hayatımıza karışmaya tek yetkili sensin. Ama bu inancımıza rağmen eksiğimiz, kusurumuz, kabahatımız oluyor. Affınla, lütfunla, rahmet ve merhametinle mağfiretini isteriz. Eksikliklerimizi tam kabul et. Yanlışlarımızı yok kabul et Allah'ım. Anladık ki hedefte yanlışlar, plan ve projede hatalar varmış. Sana döndük, seni razı etmeye döndük. Dönüşümüzü yani tevbemizi kabul et. Razı olacağın bir hayatta istihdam et. Sonu cennet olan bir hayat lütfet ve bu hayatta kolaylıklar ihsan et. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin.